Ayrı 27, Şeytanın Müridi, Glenn Mead, Sayfa 317, 4. Bölüm, 71. Kasım, Charles de Gaulle Havaalanı, Paris, Fransa. Sabah saat 7:10 geçiyordu ve ben gözlerimin yaşardığını hissediyordum. Çok erken bir saat olmasına karşın havaalanı ana baba günüydü ve Türk Hava Yolları'nın bilet satış gişesine vardığımda gişe önünde kuyruk olduğunu gördüm. Sıram geldiğinde aynı gün için gidiş dönüş bileti aldım. Uçak parasının çekilmesi Mastercard'ımda büyük bir gedik oluşturdu. Bu yolculuğun bir işe yaramasını ummaktan başka yapacak bir şey kalmamıştı artık. Bir saat sonra uçağa bindim. Elimde valiz olarak biraz büyükçe el çantam dışında bir şey yoktu. İçi makyaj malzemeleri ve iç çamaşırlarıyla doluydu. Bavulumu otel odamda bırakmıştım. Tam cep telefonumu kapatacaktım ki bir SMS mesajı almış olduğumu gördüm. Mesaj Frank'tendi. Kate benim, sana bazı haberlerim var, beni hemen ara. Haberin ne olduğunu merak ettim ama tam o sırada hostesler uçuş öncesi güvenlik önlemlerini yolculara göstermeye başladılar ve cep telefonlarının kapatılması anonsu yapıldı. Telefonumu kapatırken çabucak bir SMS mesajı yazdım. 4 saat boyunca meşgulüm, ilk fırsatta arayacağım. 15 dakika sonra uçak kalkış için piste doğru hareket etmeye başlamıştı. Havalandıktan sonra kahvaltımı yaptım ve uçaktaki ekrandan film seyrettim. Sonra nasıl oldu bilmiyorum ama birkaç saat kafamı vurup uyudum. Uyandığımda tuvalete gittim, elimi yüzümü yıkadım ve hatırladığım bir sonraki şey hostesin bütün yolcuları iniş için yerlerine oturmaya davet etmesi oldu. İstanbul'a inmek üzereydik. Gidip cam kenarındaki yerime oturdum. Josh ile Lou benim şimdi nerede olduğumu bir bilseler diye düşündüm. Lou'nun anında kalp krizi geçireceğinden emindim. Josh da ne yapardı bilmem. Ona sonunda gerçeği söylediğimde umarım beni anlar. Emniyet kemerimi bağladım. Avrupa'nın yağmurlu gökyüzü artık burada yoktu. Marmara Denizi'nin sularına güneş ışığı vuruyordu. Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan Boğaziçi üzerinde alçaldık ve alçalırken sayısız güzelim cami kubbesinin sabah güneşi altında altın renginde parıldadığını gördüm. İstanbul 13 milyon insanın yaşadığı bir şehirdi ve aşağıda bir yerlerde Gamal'ın kopyacı katili dolaşıyor olabilirdi. 5 dakika sonra Airbus uçak pistte mükemmel bir iniş yaptı. O anda içimde bir şeylerin kıpırdandığını hissettim. İstanbul'a varmıştım. Burası Konstantin Gamal'ın cinayetlerine tanıklık etmiş bir şehirdi. Ayrıca Bizans entrikalarının antik şehriydi. Hiçbir sorun yaşamadan pasaport kontrolünden ve gümrükten geçtim. Ama şimdi karşımda büyük bir sorun olduğunu biliyordum. Hiçbir resmi polis izni almadan şimdi nasıl kalkıp cinayet mahallinde ve kurbanların cesetleri üzerinde inceleme yapabilecektim? Lou Einstein'ın bir lafını çok severdi. Bir soruna uzun uzun bakarsanız yanıt da kendiliğinden gelir. İşte ben de sabahın köründen beri kafamı çalıştırıp duruyordum ve yanıt da sonunda gelmişti. Bu sorunun üstesinden nasıl geleceğimi gayet iyi biliyordum. Varış terminalinde cep telefonumu açtım ve hizmet sağlayıcımdan bir mesaj aldım. Yani telefonumun İstanbul'da çalıştığını artık biliyordum. Bir döviz bürosu buldum ve büroda 200 dolar bozdurdum. Biraz da bozuk Türk parası aldım. Ama cep telefonumu kullanmak yerine Frank'i aramak için terminalin diğer tarafındaki ankesörlü telefonlara doğru yürüdüm. Terminalin Akdeniz kentlerinde insanın yüzüne çarpan hummalı ve sakinlik karışımı bir havası vardı. Sanki milletin yarısı aceleyle bir yerlere yetişmesi lazımmış gibi koşuşturup dururken, diğer yarısı da artık bu dünyada yapacak işleri güçleri kalmamış da akıbetlerini bekliyormuş gibiydi. Terminalin yarısı koşuşturup duran insanlarla doluydu. Diğer yarısı da sümüklü böcek hızıyla hareket ediyordu. Telefona vardığımda birkaç dakika durup siyah bir elbise giymiş yaşlıca bir kadının yüksek sesle bağırıp çağırarak telefonda konuşmasını bitirmesini bekledim. Kadın en sonunda telefonu çarparak kapattı, bana kibarca gülümsedi, sonra ayaklarını sürüyerek oradan uzaklaştı. Telefonun ahizesini kaldırdım, Frank'i aramaya çalıştım ama karşı taraf meşgul çaldı. Sonra ajandamdan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün telefon numarasını buldum ve numarayı çevirdim. Birkaç saniye sonra karşı tarafın zili çaldı ve biri telefona cevap verdi.
Komiser Ahmet Uzun mu?
Evet, ben Komiser Ahmet Uzun. Siz kimsiniz?
Komiser, ben FBI'dan Kate Moran. Umarım beni hatırlamışsınızdır.
Uzun şaşır. Kate Moran mı derken sesi kulak zarımı patlatacaktı az kalsın.
Uzun'la uzmanlık eğitimi için Quantico'ya geldiğinde tanışmıştım.
Türkiye'nin en önemli cinayet masası dedektiflerinden biriydi.
Ya, tabii ki hatırladım. Nasılsınız? Bu zevki neye borçluyum?
Bilmem, acaba bugün bana ayırabileceğiniz zamanınız olabilir mi?
Ne demek, tabii ki, ama lütfen bana Ahmet de. Beni nereden arıyorsun?
İstanbul Havaalanı'ndan.
Kısa bir sessizlik oldu. O süre içinde Uzun'u gözümde aldığını kırıştırarak benim ne aradığımı düşünürken hayal ettim.
Türkiye'ye tatil için mi geldin?
Keşke öyle olsaydı. Hayır, dün Yerebatan Sarayı'nda işlenen çifte cinayetle ilgili olarak geldim ve senin yardımına ihtiyacım var Ahmet. Bir yerde seninle özel olarak konuşabilir miyim?
Uzunca bir süre konuşmadı. Sanki bir şeyler düşünüyormuş gibiydi. Sonra, pekala, güzel bir otel biliyorum. Tarihi bir mekan. Bir şeyler atıştırıp sohbet etmek için ideal bir yer.
Peki bana emniyet müdürlüğünün adresini ver. Seninle orada buluşayım, olmaz mı?
Uzun endişelenmişti. Olmaz. En iyisi seninle otelde buluşalım. Orası daha uygun olur. Otelin adı Pera Palace. Bir saat sonra orada buluşalım.
Bana otele nasıl gideceğimi tarif etti ve ardından bombayı patlattı.
Aa, bu arada senin patronun Lou Reins beni yarım saat önce aradı.
72. kısım, İstanbul. Sarı taksi beni Pera Palace Oteli'nin önünde bıraktı. Burası Haliç manzaralı bir yerdi. Mermer zemin ve yükselen sütunlar arasında süslü bir lobiye adımımı attım. Şehri çabucak öğrenmem gerekiyordu. O yüzden havaalanından ayrılmadan önce kendime bir rehber almıştım. Taksideyken rehberin sayfalarını karıştırdım ve Pera Palace'la ilgili bölümü buldum. Burası Orient Express tren yolu hattının en büyük otellerinden biriydi. Agatha Christie İstanbul'u ziyareti sırasında burada konaklayınca ünü artmıştı. Otel yönetimi bu ünlü yazarın kaldığı odayı minyatür bir müzeye dönüştürmüştü. İçeride Agatha Christie'nin kişisel eşyalarını görmek mümkündü. Ama ben buraya müzeleri dolaşmaya gelmemiştim. Lobide 5 dakika kadar bekledikten sonra vakit geçirmek için tam elime rehberi alıp karıştıracaktım ki Komiser Ahmet Uzun otele girdi. Uzun boylu, kır saçlıydı. Tertemiz gülümsemesiyle yakışıklı bir Türktü. Elimi sıktı. Seni tekrar görmek çok büyük bir zevk Kate. İstanbul'a geleceğini keşke bana daha önceden haber verseydin. Seni havaalanından alacak bir araba gönderirdim.
Doğrusunu söylemek gerekirse ben de son dakikada karar verdim. Ve bunun gizli bir ziyaret olması gerekiyor Ahmet.
Gizli mi?
Uzun kaşlarını çattı ve mermer sütunlu koridoru başıyı da gösterdi.
Buyur içeride bir kahve içelim, orada konuşuruz.
Lou Reins'in onu neden aradığını açıklamadı. Ama içimden bir ses bunu öğrenmek için çok beklemeyeceğimi söylüyordu. Rehberde Pera Palace Oteli'nin 150 yıllık olduğu yazılıydı. Ve salona geçtiğimizde karşıma 150 yıl öncesinin ihtişamı çıktı. Victoria dönemine adım attığımı hissettim. Duvarlar koyu maun kaplamaydı, sütunlar mermerdi, tavandan aşağıya kırmızı kadife perdeler sarkıyordu.
Benimle bu kadar çabuk buluşmaya geldiğin için çok teşekkür ederim dedim.
Rica ederim, sana içecek bir şeyler söyleyeyim.
Uzun bir sigara yaktı. Türkiye'de hemen hemen herkes sigara içiyor gibi bir manzara vardı. Hatta böyle bir alışkanlık yüzünden yıllar önce ölmesi gereken 80 küsur yaşındaki adamları sokakta keyifli keyifli sigara içerken gördüm.
Uzun, Türk kahvesi içmek ister misin? Biraz serttir ama 6 fincan içmediğin sürece ölmeyeceğini garanti ederim.
Bir denesem iyi olur.
Uzun beyaz üniformalı garsona iki kahve ve sandviç söyledi. Pera Palace'ın muhteşem bir Haliç manzarası vardı. Meşhur Sultanahmet Camii uzaklarda görünüyordu. Balıkçı motorları çırpıntılı sularda yol alıyorlardı. Garson elinde gümüş bir tepsiyle geldi. Tepside iki tabak gayet kaliteli sandviç ile iki küçük fincanda koyu kahve getirdi. Ve komiser fincanlardan birini bana uzattı. Kahvesinden kendi tarzıyla bir iki yudum içti ve bu arada sandviçlerden birini afiyetle yedi. Peki, neden İstanbul'a geldin? Komisere önce yere batan sarayı cinayetlerini nasıl duyduğumu anlattım. Sonra da Virginia'da ve Paris'te işlenen kopya cinayetleri. Komiser üzerindeki sandviç kırıntılarını temizledi ve yüzünde anlattıklarımın ilgisini çektiğini gösteren bir ifade belirdi.
Bunların korkunç şeyler oldukları kesin. Peki ama senin ziyaretin neden gizli?
Doğrusunu söylemek gerekirse Ahmet, ben buraya gayri resmi bir şekilde kendi hesabıma geldim.
Uzun şaşırmıştı, anlamadım.
Tatlı kadifemsi koyu kahveyi yudumladım. İstanbul cinayetlerinin bir şekilde Virginia cinayetleriyle ve Paris'teki diğer cinayetlerle bağlantısı olabileceğini düşündüm. Ama nasıl bir bağlantı var ve neden var, elimde kanıtlayacak hiçbir ipucu yok. İşte o yüzden buraya geldim.
Cinayet mahallini ve elinizde ne tür kanıtların ve bulguların olduğunu görmem gerekiyor. Bunlar arasında bazı bağlantılar kurabileceğimi umuyorum.
Anlıyorum diye yanıtladı uzun ama anlattıklarıma pek inanmış gibi de gözükmedi.
Bana sormak istediğin bir soru varsa sor Ahmet. İstediğin soruna cevap verebilirim. Ama belki sen önce bana cinayetlerle ilgili bilgi verebilirsin. Bu gece Paris uçağıyla döneceğim. O yüzden zamanım çok kısıtlı.
Uzun yine kaşlarını çattı. Bu gece mi?
Burada sadece 4 saatim var. Sonra kalkıp havaalanına gideceğim. Çok karmaşık bir durum Ahmet. Ama lütfen bu konuda bana güvenmeye çalış. Bu vakayla ilgili olarak bana ne kadar bilgi verirsen o kadar işime yarayacak.
Uzun ceketinin üstündeki sandviç kırıntılarını silkeledi ve omzunu silkti.
Bu vakaya ben bakmıyorum. Sen tam olarak ne istiyorsun?
Olay yerini ve cesetleri görmek, bu arada bu ziyaretimi gayri resmi tutmak.
Uzun bir süre düşündü, ardından garsonu çağırıp hesabı istemeden önce dudaklarını büktü.
Pekala, arabam dışarıda. Kahveni bitirir bitirmez seni morga, oradan da olay yerine götürebilirim.
Fincanımı bıraktım, uzun hesabı ödedi ve cüzdanını cebine koydu.
Peki ya cinayetler konusunda ne yapacaksın diye sordum.
Uzun otomobilinin anahtarlarını çıkardı.
Sana sadece şu kadarını söyleyebilirim. Akıllara durgunluk veren bir cinayet bu. Öyle ki cinayet masasındaki herkes şoke oldu.
73. Kısım. Uzun canlı kalabalık caddelerden, rengarenk çarşılardan hızla geçti, sonra sahile doğru indi. Karşımıza Topkapı Sarayı'nın muazzam manzarası çıktı. Farklı şartlar altında olsaydı onun bu tarihi şehirdeki ilginç yerleri bana göstermekten büyük bir keyif alacağından emindim. Ama şimdi hiç de öyle bir keyfi yoktu.
Akıllara durgunluk veren derken neyi kastettin diye sordum.
Cinayetlerin işlendikleri yeri biliyorsun. Orası şehrin ünlü yere batan sarayı.
Başımı salladım. Evet, Gamal ilk cinayetlerinden birini orada işlemişti. Yere batan sarayı hakkında bazı şeyler okudum ama hiç görmedim.
Belki görmüşsündür. James Bond'un Dünya Yetmez ya da Rusya'dan Sevgilerle filmlerini gördün mü?
Bağlantının ne olduğunu anlamasam da evet, neden sordun dedim.
Uzun aniden bir virajı döndü. Ben de eyvah, kaza yapıyoruz galiba diyerek sıkı sıkı tutundum ama bir şey olmadı.
Uzun o sırada yere batan sarayı her iki filmde de kullanıldı. Hatırlamıyor musun yanıtını verdi.
Hayır dedim. Gerçekten de hatırlamıyordum.
Ama komiserin hatırladığı kesindi. Yeniden konuya döndü.
Buraya yere batan sarayı diyorlar ama gerçekten de öyle bir yere benziyor. Bir yeraltı hisarı. İstanbul'un ünlü Ayasofya Kilisesi'nin yakınında bulunuyor.
Kiliseyi rehberde okumuştum. Ayasofya M.Ö. 4. yüzyılda şehrin Romalılar tarafından yönetildiği dönemde inşa edilmişti. Asırlardan beri ayakta kalan muhteşem güzellikte bir tarihi eserdi.
Uzun her ne kadar saray diyorlarsa da aslında bir zamanlar İstanbul'un su deposu olarak hizmet vermiş koskoca bir yeraltı sarnıcı burası ve İmparator Justinianus tarafından 6. yüzyılda inşa edilmiş. Alt kısmı inanılmaz bir genişlikte dedi.
Sarnıcın yüksek sütunlar ve yontma taştan Medusa başlarının da bulunduğu geçitlerden bir ağ olduğunu anlattı. O korkutucu geçitleri anlatırken tüylerim diken diken oldu.
Uzun cesetler dün akşam orada çalışan biri tarafından dehlizlerin birinde bulundu. Ölenler bir dayı ile kız yeğeniymiş ve öldürüldükten çok kısa bir süre sonra bulunmuşlar. Olasılıkla öldürülmelerinin üzerinden yarım saat geçmiş. Yere batan sarayının yangın alarmı çalışınca bulunmuşlar. Alarm üzerine yapılan güvenlik denetiminde cesetler ortaya çıkmış. Bu suçla ilgili hiçbir tanık bulunmuyor ama ben cesetleri görür görmez elimizde çok ilginç bir vaka olduğunu anladım dedi.
Devam et.
Cesetlerin içlerinden bağırsakları boşaltılmış ve aynı gamalın kurbanlarında olduğu gibi öldürülmelerinden kısa bir süre sonra cesetler yakılmaya çalışılmış. Ateşin dumanı da yangın alarmlarını çalıştırmış. Ayrıca cesetler arasında tahtadan bir haç bulduk ama üzerinde herhangi bir parmak izine rastlamadık. Ayrıca katilin o bölüme kurbanlarını nasıl götürebildiğini de bilmiyoruz. Belki de turistler tarafından kullanılmayan bir girişi kullanmış olabilir ama emin değiliz. Ancak yine de bu cinayetler ile Gamal'ın işlediği cinayetler arasında çok fazla benzerlik bulunduğunu görünce herhalde bunu kopya bir katil işledi diye düşündüm. Yine tüylerim ürperdi. Aynı Virginia'da ve Paris'te olanlar gibi. Uzun anlatmaya devam etti. Ben de bu sabah Gamal'ın hayatta kalan ablası Yeta'yı aramaya karar verdim ve kıza erkek kardeşinin yakın bir arkadaşı var mı diye sordum. Belki bir tanıdık ya da akraba ya da belki ona hayran biri olabilirdi. Bu şekilde kopyacı katile bizi ulaştırabilecek bir yol buluruz diye umut ettik. Biliyorum, boşa kürek çekiyorduk ama bu meslekte olayı çözmek için insan önüne gelen her şeye sarılıyor. Gamal'ın kız kardeşiyle hiç karşılaşmamıştım. Ayrıca bu kadında bazı tuhaflıklar vardı. Ağabeyinin mahkemesine gelmemişti. İstanbul'da ifade vermeyi de reddetmişti.
Peki Yeta size ne söyledi?
İşte zaten tuhaf olan da o.
Ne peki?
Uzun'un yüzünde anlamsız bir ifade belirdi ve söyledikleri şeyler karşısında tüylerim bir kez daha diken diken oldu.
Yeta zaten travma geçirmişti.
İddia ettiğine göre ölen erkek kardeşi onu telefonla aramış. 74. Kısım. Uzun'un anlattığı bu son şey beni çok rahatsız etmişti. Şüphelerimin kayda değer olduğu ortaya çıkıvermiş gibi olsa da belli etmemeye çalıştım.
Ama Gamal öldü, onu idam edilirken gördüm dedim.
Uzun biliyorum dedi, zaten inanılmaz olan da bu. Ayrıca ölmemiştir gibi bir düşünce de taşımıyorum. Ancak Yeta telefonda arayanın aynı erkek kardeşi gibi konuştuğunu söyledi. Ben evine gittiğimde kız korkudan polisi aramak üzereydi.
Nabız atışlarımın hızlandığını hissettim. Arayan ne demiş?
Gamal olduğunu iddia etmiş ve İstanbul'a yarım kalmış bazı işleri bitirmek için döndüğünü ve Yeta'yı görmek istediğini söylemiş. Anladığım kadarıyla aynen bu kelimeleri kullanmış.
Beynime kan hücum etti ve kafam zonklamaya başladı. Kötü bir baş ağrısının başlamak üzere olduğunu hissettim. Ne işi?
Uzun kafasını iki yana salladı. Adam söylememiş ama arayan artık her kimse Yeta'nın moralini bozma amacı taşıdığı çok açık.
Yeta öyle kolay kolay sinirlenebilecek bir kadın değil, güçlü bir kadın.
Ayrıca ağabeyinin işlediği cinayetlere rağmen ayakta kalmayı, yaşama dört elle sarılmayı bilmiş biri. Ama kadının sarsıldığı ve şaşırdığı çok açıktı.
Arayan kişi başka neler demiş?
Yeta girdiği şok yüzünden başka neler söylediğini hatırlamadığını belirtti. Söylediğine göre adam söyleyeceklerini bitirdikten sonra yaklaşık bir dakika boyunca telefonu kapatmadan hatta beklemiş. Arayan kişi İngilizce konuşmuş, Amerikan aksanı kullanıyormuş, aynı Konstantin gibi.
Bu kadın arayan şahsın ağabeyine benzediğine emin mi?
Ben de aynı soruyu sordum. Ağabeyiyle son 10 yıl içinde hiç konuşmadığını belirtmişti. Ben de ona nasıl bu kadar emin olabildiğini sordum. Ancak Yeta duyduğu sesin Konstantin'e ait olduğundan gayet emin.
Ben kendisiyle tanışıp konuşmak istiyorum.
Uzun omzunu silkti, rica edebilirim ama kadın pek iyi değil. Eğer seninle konuşmayı reddederse hiç şaşırma.
Ona kim olduğumu söyle. Onunla konuşmayı çok istediğimi söyle. Onu ikna edebilmek için elinden gelen her şeyi yap lütfen Ahmet.
Deneyeceğim. Bir köprüden geçtik, sonra da bir Türk hamamının ve meşe ağacından büyük kapıları olan büyük bir taş binanın önüne geldik. Binada Türkçe bir tabela vardı.
Neredeyiz?
Burası polis morgu. Arabayı durdurdu. Meşe kapıdan uzun tertemiz duvarları mavi beyaz fayanslarla döşeli bir koridora girdik.
Müslüman ülkelerde ölülerin çok çabuk gömüldüklerini biliyordum. Eğer kişi güneş battıktan sonra ölmüşse en geç ertesi gün gün doğumundan sonra gömülürdü genelde. Belki çok saçma gelecek ama cinayet vakalarında her zaman otopsi yapılmaz ya da yapılsa bile üstün körü yapılır. Ama Türkiye bu konuda daha ileriydi. Uzun polisin yabancı ülkelerdeki deneyimleri çok sıkı bir şekilde takip ettiğini söyledi. Koridorun sonunda üzerinde Türkçe bir yazının bulunduğu koyu renkli bir kapının önünde durduk. Patoloğun adı Hakan Sayın. Hazırla kendini Kate. Birazdan hiç de hoşuna gitmeyecek şeyler göreceksin. Uzun kapıyı iterek açtı. Ben de onun peşinden içeriye girdim. Morgun bir tarafında çelikten soğutucu dolaplar vardı. Evyelerin yakınında metal teşrih aletleri duruyordu. Bunlar patologların mesleklerini icra ederlerken kullandıkları tüyler ürpertici şeylerdi. Neşterler, bıçaklar, paslanmaz çelikten leğenler ve çeşitli ebatlarda elektrikli testereler. Kan oluğu olan iki metal masa odanın ortasına konmuştu ve bu masaların üstlerinde beyaz plastik örtülerle örtülmüş iki ceset duruyordu. Kel kafalı gözlüklü ve çenesinde derin yara izleri olan bir adam lavaboda ellerini yıkıyordu. Ellerini kurulamayı bitirdikten sonra bize döndü ve uzun Kate tanıştırayım, Profesör Hakan Sayın, kurbanların otopsilerini yaptı. Sayın elini uzattı ve mükemmel bir İngilizce ile Ahmet bana sizin Amerikalı olduğunu söyledi. FBI'dan mısınız? Evet. Benimle gelin lütfen. Profesör masalara doğru yöneldi. Örtülerden birini tuttu ve bana bu iki cesedin korkunç bir durumda olduklarını söylemem gerekiyor. Hazır mısınız? Evet. Profesör örtüyü geriye doğru çekti ve ben masanın üzerinde yatan vücudu, yanmış adamı gördüm. Aynı Virginia'daki cesetler gibiydi. Etlerinin çoğu kömürleşmişti. Göğsünün ortasında bir oyuk vardı. Buradan kalbi ve organları çıkarılmıştı. Profesör, diğer kurbanı da görmek ister misiniz dedi. Kafamda olur dedim. Profesör ikincisinin de örtüsünü kaldırdı. Uzun, bu da adamın yeğeni derken neredeyse gözyaşlarına boğulacaktım. 15 yaşlarında dayısıyla aynı kaderi paylaşmış. Kurbanın yanmış göğsünde kocaman bir delik vardı. Midemin bulandığını hissettim. Bu haldeki kurbanlara bakmaya hiç tahammül edemiyordum. Özellikle de genç olanlara. Ne kadar çok görürsem göreyim hiç fark etmiyordu. Uzun yeterince gördün mü dedi. Zannederim. Profesörden ayrıldık. Uzun beni dışarıya çıkardı ve bir sigara yaktı. Yere batan sarayını da görmek istiyor musun? Kanımın donduğunu hissettim. Yok hayır. Yer altında bir ölüm odasına gitmenin düşüncesinden bile nefret ediyorum. Ama cinayet mahallini görmem gerektiğini biliyordum. Hatta yere batan sarayına adımımı atar atmaz paniğe kapılacağımı bilsem de. Saatime baktım. Havaalanına gitmeme sadece 3 saat kaldı. Zaman su gibi akıp gidiyor. Evet, görmek istiyorum.
27. ayrımın sonu. Sayfa 332.